Ayrım 7.
Panteleimon korkularını dile getirmekte gecikmedi. Ne olacak şimdi Grişka? Orduda hizmet etmeyeceğiz artık herhalde ha? Kim? İhtiyarlar, ben mesela. Daha kimse bir şey bilmiyor. O halde ister istemez gideceğizse sen kalabilirsin. Doğru mu? Panteleimon sevinçle haykırdı. Heyecanından mutfağın içinde oradan oraya dolaşmaya başladı. Otursan aşağı topal şeytan. Ayaklarının çamurunu bütün eve yayıyorsun. Öyle bir sevindin, kaçık köpeğe döndün diye İliniçka onu haşladı. İhtiyar hiç oralı olmadı. Gülümseyerek ellerini ovuşturarak masayla ocak arasında gitti geldi, gitti geldi. Sonra yeniden şüphe bastı içini. Ama sen bana tezkere verebilir misin? Tabii verebilirim. Belge yazacaksın. Tabii. İhtiyar kararsız bir şeyler kekeledi. Ne biçim bir belge o? Dedi sonunda. Mühürsüz mü? Ama belki yanında mührün vardır senin ha? Mühürsüz de yaparım, olur, dedi Gregor, gülümsedi. O halde daha fazla konuşmaya lüzum yok. İhtiyarın yeniden neşesi yerine geldi. Tanrı seni korusun. Ne zaman gideceksin? Yarın. Kuvvetleriniz ileri vardılar mı? Evet, ama sen meraklanma, korkma baba. Zaten nasıl olsa senin gibi ihtiyarları yakında gönderecekler evlerine. Sizler hizmet sürenizi tamamladınız, bitti artık. İnşallah. Panteleimon haç çıkardı. Şimdi artık adam akıllı güven gelmişti yüreğine. Çocuklar uyandılar. Gregor kucağına aldı onları, dizine oturttu. Bir onu öptü, bir onu. Sonra da dudaklarında bir gülümseme, cıvıl cıvıl konuşmalarını dinledi. Nasıl da kokuyordu bu çocukların saçları. Güneşten, ottan, ılık yastıklardan, onun için sonsuz aziz, ona sonsuz yakın bir başka şeyden bir şey. Bu çocuklar onun etinden bu parçalar, o ufacık bozkır kuşları gibiydiler. Onları kucaklayan iri, kara elleri ne tuhaf, beceriksiz şeylerdi. Yabancısıydı buranın, bu sükunetin o. Günübirliğine atından ayrılan askerliğin, at terinin, savaşın, deri teçhizatın ağır kokusu iliklerine işlemiş bu atlı. Gözleri yaşardı. Bıyıklarının altında dudakları kıpırdadı. Üç kere babasının sorularına cevap vermedi. Neden sonra Natalya ceketinin yenine dokundu da kendine gelebildi. Doğrusu bu ya, Gregor artık eski Gregor değildi. Öteden beri fazla duygulanmazdı. Çocukken de pek arada bir ağlardı zaten. Ama şimdi bu gözyaşları, yüreğinin bu acele boğuk çırpıntıları, boğazında durmadan sessizce bir çıngırak vuruyormuş gibi o duygu. Ama kim bilir, belki de bir akşam önce içkiyi fazla kaçırdığından, az uyuduğundandı hepsi. Davarı çayırdan getiren Darya gülümseyen dudaklarını ona uzattı. Bıyıklarını okşadı. Gregor yüzünü yakın getirince gözlerini kapattı. Kadının kirpiklerinin rüzgara kapılmış gibi kıpırdadığını gördü Gregor. Bir an hiç solmayan yanaklarından saçılan küfsü süt kokusunu içine çekti. Evet, Darya hiç değişmemişti. Nerede onu ezecek, başını önüne eğdirecek bir keder, bir üzüntü yoktu sanki hiç hayatta. Bu dünyada tıpkı bir söğüt dalı gibi yaşıyordu. Öyle esnek, güzel, öyle kolay ele geçer cinsten. Daha solmadın mı ha? Dedi Gregor. Yol kenarında biten banotu gibi ya. Darya ışıl ışıl gözlerini yarı kapatıp göz kamaştıran bir gülümsemeyle cevap verdi. Hemen aynaya gidip başörtüsünden çıkan bir tutam saçı düzeltti. Üstünü başını çekiştirdi. Ama o her zaman böyleydi zaten. Onun gibi bir kadınla nasıl baş edersin, ne yaparsın? Piotra'nın ölümü onu daha da canlı kılmış, darbenin etkisi geçer geçmez Darya hayata daha bir hırsla sarılmış, görünüşüne daha çok önem verir olmuştu. Zahiri ambarında uyuyan Dunya'yı da uyandırdılar. Bütün aile haç çıkarıp masaya oturdu. Ama abi ne kadar da yaşlanmışsın dedi Dunya azarlar gibi onu. Kurt gibi kırlanmışsın. Gregor masanın öbür ucundan kız kardeşine sessiz ciddi bir bakış fırlattı. Öyle olması gerekir dedi. Ben yaşlanacağım, sen gelişeceksin, koca arayacaksın kendine. Yalnız sana şunu söyleyeyim, bugünden itibaren bir daha Misha Koşev'i aklının kenarından bile geçirmeyeceksin. Bir daha onu özlediğini duyarsam bir ayağına basarım, öbür ayağını elime alır, tıpkı bir kurbağa gibi ikiye ayırırım seni, anladın mı? Dunya havuç gibi kızardı, gözyaşları içinde Gregor'a baktı. Kızgın gözlerini kızın yüzünden ayırmadı Gregor. Yüzünün bütün çizgilerinde, bıyıklarının altından sıyrılıp görünen dişlerinde, daralan gözlerinde o doğuştan hayvansı Melekov mayası daha da açıkça belirdi. Ama o öyleydi de Dunya değil miydi? Utancını, sıkılganlığını yenip usulcana ama kesinlikle konuştu. Bilmez misin abi, yürek ferman dinlemez. Ferman dinlemeyen yüreği koparır atarlar. Gregor soğuk bir sesle akıl verdi. Sen de tam böyle konuşacak adamsın ya diye düşünüyordu İliniçka tam o sırada. Panteleimon söze karıştı. Yumruğunu masaya indirip kükredi. Kes sesini kancığın kızı. Bir sopa çektin mi başında bir tel saçın kalmaz. Kaltak, şimdi gidiyorum, nerede o dizginler? Ama baba, hiç dizginimiz kalmadı, hepsini aldılar ya diye Darya araya girdi. Uysal uysal baktı yüzüne. Panteleimon ona öfkeli bir bakış fırlattı. Sesini alçaltmadan içini dökmeye devam etti. Bir kolan kayışı çıkarırım, içinde ne kadar şeytan varsa dökerim dışarı. Seni, kızıllar kolan kayışlarını da aldılar. Darya bu sefer daha yüksek sesle araya girdi. Kaynatasına hala öyle uysal, masum gözlerle bakıyordu. Panteleimon'un orasına gelmişti. Bir saniye kadar baktı gelininin yüzüne. Öfkeden çılgına döndü. Ağzı aralık, tıpkı sudan çıkarılmış turna balığına benziyordu. Baktı kaldı öyle. Sonra haykırdı. Kes sesini kahrolasıca. Şeytan alsın götürsün seni de, e mi? Bırakmıyorlar bir laf edeyim be. Nedir bu böyle? Ama sen Dunya, şunu koy aklına bir kere. Bu iş olmaz. Seninle baban olarak konuşuyorum. Gregor iyi dedi. Öyle bir namussuzu aklından çıkarmazsan eğer, ölümden fazlasını hak edersin, haber vereyim. Bulduğu yavukluya bakın da şunun. Dar ağacı kaçkını biri gönlünü çalmış. Ona da adam mı diyorsun sen? Onun gibi biri haini kendime damat mı ederim sanıyorsun? Bir elime geçsin. Kendi elimden öldüreceğim onu. Ağzını açıp da cevap verirsen bir söğüt dalı alır seni bir güzel. Nerede? Gündüzün fenerle arasan avluda bir tek dal bulamazsın, dedi İliniçka içini çekerek. Avlunun dört bir köşesini tırmıkla istersen, ateş yakacak bir ufacık çalı parçası bul da getir bana, göreyim. O haldeyiz yani. Bu saf sözlerde bile bir kötü niyet gören Panteleimon, ihtiyar kadının yüzüne dik dik baktı. Sonra deli gibi ayağa fırlayıp avluya koştu. Gregor kaşığını bıraktı elinden, peçetesini yüzüne kapatıp sessiz sessiz güldü. Kahkahadan kırılıyordu. Kızgınlığı geçmişti. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi gülüyordu şimdi. Hep güldüler, bir Dunya gülmedi. Masada daha neşeli bir hava esiyordu. Basamaklarda Panteleimon'un ayak sesleri duyulur duyulmaz yüzler ciddileşti. Tıpkı bir kasırga gibi daldı içeri ihtiyar. Peşinden upuzun bir akça ağaç dalı sürüklüyordu. Alın işte. Hepinize birden yeter. Sizi gidi gevezeler sizi. Uzun kuyruklu tilkiler sizi. Hiç dal yok ha? Bu ne bu o halde? Sana da tattıracağım bunun tadını, seni namussuz koca karı. Görürsün. Sen de tadacaksın. Dal o kadar büyüktü, mutfağa sokamadı. Bir tencereyi devirdi. Sonra koridorda fırlattı, yere attı dalı. Soluk soluğa kalmıştı. Masaya çöktü, oturdu. Doğrusu bu ya pek öfkeliydi. Hiç konuşmadan yemeğini yedi. Ötekiler de sustular. Darya gülerim korkusuyla gözlerini masadan ayırmıyordu. İliniçka içini çekerek güç işitilir bir sesle fısıldadı. Ah tanrım, büyük günah işledik, büyük. Yalnız Dunya'nın içinden gülümsemek gelmiyordu. İhtiyar dışarıdayken yüzünde bir garip zoraki gülümseme beliren Natalya da yeniden daldı, yüzüne kederli bir ifade vurdu. Tuz ver, ekmek. Panteleimon arada sırada pis bir sesle böğürüyor, parıl parıl gözlerle ailesini süzüyordu. Aile kavgası bu kez bir başka türlü sona erdi. Herkes susmuşken Mişatka dedesini yeniden kızdırdı. Dedesiyle ninesi dalaşırlarken ninesinin ihtiyara söylediklerini aklında tutmuştu. Şimdi de çocuk aklı huzuru kaçtı. Dedesi herkesi döveceğim deyip duruyor, bağırıp çağırıp ortalığı birbirine katıyordu. Ansızın burun delikleri titreyerek çın çın öten bir sesle konuştu. Nedir bu senden çektiğimiz topal şeytan, sen de? Başına bir iyi sopa istiyorsun sen, benimle ninemi korkutmayasın diye. Onu bana mı söyledin, dedene, ha? Evet, sana, dedi Mişatka bir cesaret. Ama dedene böyle şeyler söylemeye nasıl cüret edersin sen? Ne yapalım? Nedir bu çıkardığın gürültü yani? Ulan şu kerataya bak hele. Panteleimon sakalını sıvazlayıp gözlerini şaşkın şaşkın odanın içinde gezdirdi. Hep senden öğreniyor bunları koca kaltak. Sen öğretiyorsun ona. Kim öğretiyor? Tıpkısı tıpkısına senin gibi babası gibi haşarı mahaşarı oğlan. İliniçka öfkeyle kendini savundu. Natalya ayağa kalkıp Mişatka'nın kıçına bir tokat indirdi. Dedenle bir daha öyle konuşmayacaksın, işittin mi? Mişatka zırlamaya başlayıp yüzünü Gregor'un kucağına gömdü. Torunlarını pek seven Panteleimon hemen masadan fırladı. Gözlerinden akan yaşların sakalına bulaşmasını hiç aldırmadan sevinçle haykırdı. Grishka, oğlum, vallahi ne desem karı haklı. Bizim bu oğlan doğru, Melekov kanı. Kimse susturamaz onu. Benim küçük torunum, canımın içi benim. Gel, gel beri, döv bu koca aptalı sen. Eline ne geçerse vur sırtını, hadi. Çek sakalını. Mişatka'yı Gregor'un elinden kapıp başının üstüne kaldırdı. Kahvaltıdan sonra masadan kalktılar. Kadınlar bulaşıkları yıkamaya koyuldu. Panteleimon bir cigara yakıp Gregor'a döndü. Sana bunu demek istemezdim. Daha konuk sayılırsın burada ya. Ne gelir elimden? Biraz yardım et de şu çiti yerine dikiverelim. Döven yerine de bir çeviri verelim. Her şey yerle bir olmuş. Şu sıralar başkasından yardım isteyemiyor insan. Hepsinin derdi bir. Gregor çoktan razıydı. Yemek vaktine kadar avluda çalıştılar. Çitlere çeki düzen verdiler. Birlikte bir çit perdesini içeri sokarlarken ihtiyar, tam da ot biçme zamanı şimdi dedi. Ama ot alayım mı almayayım mı diye düşünüyorum. Çiftliği nasıl buldun? Zahmete değer mi dersin? Bir ay kalmaz bakarsın kızıllar yine gelir tepemize konar. Hadi yine her şey gitsin o heriflere. Bilmem ki baba, Gregor açık konuştu. Olaylar ne yöne varır, kim üste çıkar bilmiyorum. Kilerde ya da avluda hiç fazlalık bırakma, öyle yürüt işleri. Bu zamanlarda çalış çalış boşuna. Al benim kaynatamı mesela, bütün hayatınca çalıştı, para üstüne para kodu. Kendinin de, başkalarının da canını çıkardı da ne geçti eline sonunda? Avlusunda yanık kütüklerden geçilmiyor. Ben de onu diyordum işte evladım, ihtiyar içini çekecekken kendini tuttu. Çiftlik hakkında daha fazla konuşmadı. Yalnız hemen öğleden sonra Gregor'un döven yerinin kapısını yerine iliştirmek için fazlaca uğraştığını görünce kederli acı bir sesle seslendi ona. Canım şöyle bir iliştiriver işte, ne uğraşıp duruyorsun o kadar? Bütün bir hayat boyu kalacak değil ya. Belli, hayatını eski düzenine sokmak için giriştiği gayretlerin ne kadar boşuna olduğunu ihtiyar ancak yeni yeni anlıyordu. Güneş batmadan hemen önce Gregor çalışmayı bıraktı, eve girdi. Natalya ön odada yalnızdı. Bayramlıklarını giymiş, süslenmiş. Koyu mavi yün etekliği, göğsü işlemeli kollukları, dantelli açık mavi poplin ceketi üzerine sımsıkı oturmuş. Yüzü yumuşacık, pembe sabundan parıl parıl. Sandıkta bir şey arıyordu o sırada. Gregor'u görünce kapağını bıraktı, gülümseyerek doğruldu. Gregor sandığa oturdu. Otursana biraz dedi. Yarın gidiyorum. Seninle şöyle bir konuşmadık daha. Natalya geldi kocasının yanına ilişti. Biraz şaşkın gözlerle yan yan bakıyordu ona. Gregor ansızın karısının elini eline aldı. Okşayıcı bir sesle ''Ama hiç de hastalanmışa benzemiyorsun.'' dedi. ''Öyle yumuşacıksın.'' ''Geçti hastalığım. Biz kadınlar kedi gibi dokuz canlıyızdır.'' Natalya ürkek ürkek gülümseyip başını öne eğdi. Kadının yumuşacık, pespembe kulak memesine takıldı Gregor'un gözü. Sonra saçlarının arasından ensesinin sarı derisine baktı. ''Saçların dökülüyor mu?'' ''Hemen hepsi gitti, yakında kel olacağım.'' ''Saçlarını kazıyım mı?'' dedi Gregor birden. ''Ne?'' diye haykırdı Natalya telaşla. ''Ne olurum sonra ben?'' ''Şimdi kazımak en iyisi, yoksa bir daha saçın uzamaz.'' ''Anam söz verdi, saçımı makasla kesecek.'' dedi Natalya gülümseyerek. Sıkılmıştı. Mor boyalı, kar beyaz başörtüsünü kıyak bir hareketle başına sardı. Natalya yanındaydı işte, karısı. Mişatka'yla Polyushka'nın anası. O geldi diye süslenmiş püslenmiş, yüzünü yıkamış, hastalığından beri saçının ne hale geldiğini o görmesin diye başına sardığı başörtüsüyle oturmuş orada, başı azıcık yana eğik. Öyle acınaklı bir hali vardı. Öyle bir garipti ama öyle de güzeldi. duru, içten vurup gelen bir güzellik, bir ışıltı. Natalya, boynundaki yara izini ona göstermemek için hep yüksek yakalı gömlekler giyerdi. Hepsi bunların onun için. Gregor'un yüreğini korkunç bir şefkat seli bastı. Natalya'ya sıcacık, tatlı şeyler söylemek geldi içinden. Kelimeleri bulamadı. Sessizce kendine çekti onu. Açık, ak alnından, yaslı yaslı bakan gözlerinden öptü. Bundan önce onu hiç şımartmamıştı böyle okşamalarıyla. Bütün hayatı boyunca o, Aksinya yolunu kesmişti. Kocasının duygulanmasından heyecanlandı Natalya. İçi heyecandan yana yana kocasının elini aldı, dudaklarına götürdü. Bir dakika hiç konuşmadan oturdular. Batı güneşi odanın içine alazlanmış ışınlar salıyordu. Çocuklar basamaklarda oyuna dalmıştı. Oturdukları yerden Darya'nın pişmiş güveçleri fırından çıkardığını, hoşnutsuz bir sesle kaynanasına bir şey dediğini işittiler. ''Bari inekleri her gün salsanız, koca inek sütünü kesiyor mu nedir?'' Sürü otlaktan döndü. İnekler böğürüyor, sırtmaçlar kamçılarını şaklatıyordu. Zaman zaman köyün boğasının kısık böğürüşü duyuluyordu. İpeksi göğsü, boğum boğum, sarp sırtı sinek ısırmasından kan içinde kalmıştı. Boğa kızgın, başını sallıyordu. Astakofların önünden geçerken çite bir boynuz atıp yere devirdi. Üzerine basıp geçti. Natalya pencereden bakıyordu. Biliyor musun, boğa da donun öte yakasındaydı. Anam dedi ki köyde silahlar patlamaya başlar başlamaz ağılından çıkmış, nehri yüzüp geçmiş, öte yandaki sazların arasına saklanmış orada. Gregor konuşmuyordu. Düşünceliydi. Niçin böyle yaslı bakıyordu gözleri? Bir şey vardı o gözlerde durup durup görünen, sonra kaybolan. Gizli, ele avuca gelmez bir şey. Sevinçliyken bile bir kederli hali vardı Natalya'nın. Bir türlü aklından ulaşamadığı bir yerdeydi. Yoksa Vyacheslav'da Aksinya'yı görmeye gittiğini mi duymuştu? Sordu sonunda. Niçin böyle sıkıntılı bir halin var bugün senin? İçini ezen bir şey mi var? Söylemez misin bana Natalya? Ağlayacağını, sitemler edeceğini sanıyordu. Natalya ürkek bir sesle cevap verdi. Hayır, hayır, sana öyle geliyor. İyiyim ben, iyiyim. Tabii daha tam iyileşmedim, başım dönüyor. Eğilirsem, yerden bir şey alırsam filan gözlerim kararıyor hep. Gregor merakla süzdü onu. Yine sordu. Burada bensiz rahatsız olmadın ya, kimse rahatsız etmedi ya seni. Hayır canım, neler söylüyorsun? Hep hastaydım, yataktaydım. Doğruca gözlerinin içine baktı. Hafifçe de gülümsedi. Bir sessizlik oldu. Natalya, yarın erken mi gideceksin? Diye sordu. Gün ağrırken. Bir gün daha kalamaz mısın? Kararsız, ürkek bir umut saklıydı sesinde. Gregor başını salladı. Natalya içini çekti. Şimdi ne olacak? Apolet mi takacaksın şimdi? İster istemez. Ceketini çıkar da bari ortalık aydınlıkken dike vereyim. Gregor homurdanarak ceketini çıkardı. Hala terden ıslaktı ceket. Kayışların kumaşa sürtündüğü yerlerde, sırtında ve omuzlarında parlak noktalar vardı. Natalya sandıktan bir çift rengi uçmuş haki apolet çıkardı. ''Bunlar mı?'' diye sordu. ''Onlar, demek sakladıydın.'' ''Gömmüştük sandığı,'' dedi Natalya donuk bir sesle. İpliği iğne deliğinden geçirdi. Tozlu ceketi belli etmeden yüzüne doğru kaldırdı. Onca sevdiği tuzlu ter kokusunu hevesle içine çekti. ''Onu da niye yaptın?'' diye sordu Gregor şaşkın. ''Senin kokun,'' dedi Natalya. Gözleri parıldıyordu. Yanaklarının kızarıklığını saklamak için başını öne eğdi. Becerikli parmaklarıyla dikmeye başladı. Gregor ceketi giydi. Önce bir somurttu, sonra omuzlarını silkti. ''Apoletler yakışıyor sana,'' dedi Natalya, hayran hayran kocasına bakıyordu. Sol omzuna bir göz atan Gregor içini çekti. ''Bir daha hiç gözüm görmese gam yemem. Bir şeyden anlamıyorsun sen de.'' Ön odada sandığın üstünde uzun bir zaman oturdular. El ele tutuşmuşlardı. Sessizdiler, düşünüyorlardı. Alaca karanlık basarken yapıların leylak rengi gölgeleri toprağa uzandığında akşam yemeği için mutfağa gittiler. Öylece gece geçti. Gün doğana kadar yaz şimşekleri sarstı durdu göğü. Gün ağarana kadar kiraz bahçesinin bülbülleri geceyi şamataya boğdular. Gregor uyandı. Gözlerini yumup yattığı yerde bülbüllerin tatlı cıvıltısını dinledi. Sonra Natalya'yı uyandırmamaya dikkat ederek usulca kalktı, giyindi, avluya çıktı. Pantelimon Prokofievich, Gregor'un atının yemini vermişti. ''Şunun sırtına atlayıp nehirde bir yıkayım mı?'' diye sordu. ''Yıkanmasa da olur.'' dedi Gregor. Erken sabahın çiğ havası bir iyi gelmişti ona. ''İyi uyudun mu?'' diye sordu babası. ''Kütük gibi. Ama bülbüller uyandırdı beni. Neydi o ötüşleri bütün gece? Böylesini hiç görmediydim.'' Pantelimon atın yem torbasını çıkarırken gülümsedi. ''Başka yapacak işleri yok ondan oğlum. Bazen gün olur güzelim kuşları kıskanırım. Ne savaş bilirler ne dert.'' Prokor yeni tıraş olmuş, her zamanki gibi konuşkan atını sürüp kapıya geldi. Atını bir sırığa bağlayıp Gregor'un yanına vardı. Keten gömleği ütülü, omuzlarında yeni apoletler. ''Sen de mi apolet taktın Gregor Panteleyeviç?'' diye bağırdı gelirken. ''Durup beklediler işte bizi, Allah'ın belaları. Şimdi takarız onları ya eskitemeyiz ki. Onlar bizi eskitecek. Karıma dedim ki, öyle dedim, hiç çıkmayacaklarmış gibi dikme şunları dedim. Şöyle bir iliştiriver işte, rüzgar kapıp götürmeyecek kadar yeter. Biliyorsun işler ne halde, tutsak düşersek hemen anlayacaklar rütbeli assubay olduğumu. Subay olmadığıma filan bakmazlar, aha diyecekler, rütbe almasını iyi becermişsin. Şimdi de ilmeğe hazırla bakalım başını, görüyor musun nasıl duruyorlar omuzumda, gülünç, gülünç.'' Gerçekten Prokor'un apoletleri şöyle bir üflesen düşecek gibisinden takılmıştı. Çarpıktılar üstelik. Pantelimon katıla katıla gülmeye başladı. O yaşında hala bembeyaz dişleri kırçıl sakalının içinde parıl parıldı. ''Askerden gel. Demek bir şey oldu muydu hemen koparıp atacaksın apoletlerini ha?'' ''Tabii ya ne sandın?'' Prokor güldü. Gregor gülümseyerek babasına döndü. ''Gördün mü ne yaman bir emir eri bulmuşum kendime. Başım derde girse bile o çeker kurtarır beni her türlü beladan.'' ''Orası öyle ya Gregor Panteleyeviç, durumu biliyorsun. Bugün sen gidersin, yarın ben.'' dedi Prokor. Kendini haklı göstermek için apoletlerini kolaycacık koparttı, cebine tıktı. ''Cepheye bir varalım hele yine takarım.'' dedi. Gregor çabucak kahvaltısını edip ailesiyle helalleşti. İliniçka oğlunu öperken ''Göklerin anası korusun seni'' diye fısıldıyordu. ''Bir sen kaldın.'' ''Yok, gözyaşı dökmek yok şimdi'' dedi Gregor titreyen bir sesle. Atına doğru yürüdü.